Ayrım 40, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 417, 90. bölüm. Urban 36'ya saat tam 9'da geldi. İyice keselenmiş, sonuçta da bir istakoz gibi kıpkırmızı halde banyodan çıkmıştı. Tıraş olmuş, parfüm sürmüş, yeni bir takım giymişti. Eve bir daha ne zaman dönerdi bilmiyordu. Fırına uğramış ve büroya doğru giderken arabada 3 kruvasanı yutmuştu. Babasıyla yaptığı ve onu öfkelendiren telefon konuşmasına rağmen kendini keyifli hissediyordu. İşe gitmeden önce sevişme yeri ne kadar olmuştu. Toplantı salonunda şampiyonları onu bekliyordu. Tonfa hala adli tıptaydı ama ekip yeni bir üyeyle zenginleşmişti. Neşeli tavırlarıyla kriminal büro koordinatörü Levanten, apaçi gibi saçları ve sert görünümlü kaşlarının altında açık renk gözleriyle tarladan dönen gururlu bir köylü gibi yürüyen boylu boslu güleç yüzlü biriydi. Herkes tarafından seviliyordu. Onu kıskanan Sardalya dışında. Favini şakalarla, davetlerle, hediyelerle kadınları elde ederken Levanten bir gülümsemesiyle onların kalbini fethediyordu. Levanten masanın üstüne metalik ses çıkaran bir kanıt torbası bıraktı. Ansimoni'nin çivileri konusu sonuca ulaştı dedi lateks eldivenlerini takarken. Özenle torbayı açtı, çivilerden birini aldı ve ışığa tuttu. Irvin bir baş hareketiyle kendisine eldiven vermesi için Audrey'ye işaret etti. Metalin bileşimi Orta Afrika'ya özgü ama dahası var. Burada çivi başında bir damga görüyoruz. Bu çiviler 50 yılı aşkın bir süre önce günümüzde artık olmayan bir şirket tarafından kullanılmış. Babo, özellikle Zaire'de faaliyet gösteren Batı Afrika-Belçika ortaklığı. Bunlar bir tür koleksiyon objesi.
Fransa'ya nasıl gelmişler?
Yapılan analiz sonucunda pasın üstünde tuz ve diğer deniz mikroorganizmaları bulundu. Bir kargo gemisiyle nakledilmişler.
Ervan çivilerden birini aldı, eğrilmiş ve aşınmıştı. Sana göre bunlar DKC'den geliyor ve katil bunları şu veya bu şekilde bir Fransız limanından mı almış?
Bu en olası açıklama. Tabii Afrika'dan kendisi de getirmiş olabilir.
Ervan içgüdüsel olarak Kongolu katil fikrini devre dışı bırakıyordu. Bu tür yükler nereye iniyor?
Marsilya'ya birkaç telefon görüşmesi yaptım.
Levanten çok fazla CSI izlemişti. Onların yetki alanlarında kesinlikle bu şekilde bir soruşturma yürütmek yoktu. Yakışıklı esmer onların söylenmesine fırsat vermedi.
Fos liman işletmelerine göre ara sıra DKC menşeli hurda demir taşıyan konteynerler Lüksemburg kökenli uluslararası bir şirket olan HMH tarafından yollanıyormuş.
Bir defterdeki notlarını kontrol ediyordu.
Bir sürü konteyner. Aşağı Kongo limanı Matadi'den yola çıkmış. Bugün öğleden sonra Fos'un doğu havzasına ulaşıyor.
Konteynerlerde çivi mi var?
Hiçbir fikrim yok. Ancak kontrol etmeye değer. Bizim cani ya bunları yük indirilirken kaynağından alıyor ya da Avrupalı bir aracı üstünden. Görünen o ki bu metallerin bir pazarı var.
İsim öğrenebildin mi?
Bu işi siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum diye cevapladı Levanten onlara göz kırparak.
İlgileniriz, iyi iş çıkardın ya cam kırıkları, ayna parçaları.
Hiçbir şey yok, herhangi bir yerden gelmiş olabilirler.
Elyaf?
Rafya, kökenini araştırıyoruz.
Tükürük kalıntıları?
Şimdilik bir şey bulamadık.
Peki sana bahsettiğim kanla ilgili mevzu? Ekip üyeleri şaşkınlıkla bakıştılar. Bu kan hikayesi de neyin nesiydi? Irvin onlara böyle bir konudan hiç bahsetmemişti.
Cesedin hemen her yerinden 40'a yakın örnek aldık. Şu ana kadar da hep Ansimoni'nin kan grubuna rastladık.
Devam et, bana Perno'nun cesediyle ilgili bir rapor sunacak mısın?
Yakında.
Irvin malların Fos limanına varış saatini düşündü. Katilin modeliyle uyum kaygısı veya başka bir boş inanç nedeniyle Afrika'ya ait bu çivilere çok önem verdiği düşünüldüğünde kesinlikle bu akşam onları almaya gideceği öngörülebilirdi. Ufak da olsa böyle bir ihtimal göz ardı edilemezdi.
Kripo, bana Marsilya için bir bilet ayarla.
Oraya sen mi gideceksin?
Öğleden sonra giderim. Bu gece veya yarın sabah dönerim.
Ekip üyeleri yine bakıştılar. Soruşturma başladığından beri Irvin 36'ya neredeyse hiç ayak basmamıştı. "Ya Wood sokağı?" diye sordu Irvin Levantine. "Perno'nunkiler dışında hiç parmak izi yok. Organik kalıntı bile. Katil bütün önlemlerini almış."
Cesedin içinde bulunan saçların analizi.
"Beyaz bir kadın, sarışın, ancak UGB'de kaydı yok. Genetikçiler analizlerine devam ediyorlar. DNA'dan işimize yarayacak özel bir şeyler çıkabilir. Hastalık, kromozomlarla ilgili bir özellik gibi. Ama bu da düşük bir ihtimal."
Irvin Audrey'e döndü. "Ya komşuları, onlarda bir şey var mı?"
"O akşam ne olduğunu gören, duyan yok. Perno'nun komşularının çoğu adamın yüzünü bile hatırlamıyor. Herif yeryüzündeki en gizemli adam."
"Elinizde bir fotoğrafı var mı?"
Cesedine bakarak yeniden oluşturulmuş dijital bir fotoğraf.
"Ya adli sicil kaydı?"
"Sadece bir sosyal güvenlik numarası, o kadar. Paraşüt birliğinden itibaren sanki tüm geçmişi silinmiş."
"İGGM ile irtibata geçtin mi?"
"Her zamanki gibi. Geri geri giden eşekler kadar inatçılar. Aslında herifi tanıyorlar, ancak bir şey söylemek istemiyorlar."
"Şahsen Tanrı'ya başvurmak varken neden azizlerle konuşulsun?"
"Babasının ağzından ustalıkla laf almaya çalışacağına dair kendine söz verdi."
"Tutanı hazırladınız mı?"
"Hemen hazırlıyoruz. Bir ayrıntı. Ann Simone Avron sokağında oturuyordu. Perno ise Wood sokağında. İki adres arasında 1 kilometreden az mesafe var. Bunun bir anlamı olduğunu düşünüyor musun?"
"12. bölge katili tarzında bir şey mi?"
"Hayır. Cinayetleri işleme nedeninin altında kaçık olması dışında başka bir şey var. Bunun mahalleyle bir alakası yok."
Yeniden Kripo'ya döndü. "Ann'ın telefon dökümleri?"
"Sorgulanması gereken 1-2 adam daha var, ancak hiçbiri belalı tipler değil. En azından o kadar belalı değiller. Bilgisayarı için de aynı şey geçerli. E-postalarında ve sosyal ağlarda ilginç bir şey yok. Geriye bir tek kilitli dosya kaldı. Bilişim büro uğraşıyor."
Irvin Vissa ile Di Greco arasındaki karanlık yazışmalar gibi bir şey bulmayı beklemiyordu.
"Tonfa size otopsinin ne zaman biteceğini söyledi mi?"
"Gün ortası gibi."
"Toksikoloji analizlerini başlatmış mı, kontrol et."
Kripo başıyla onayladı ve Irvin'a bir zarf uzattı.
"Bu ne?"
"Ivo Lartiguen'in heykelleri."
Katip bu sanatçıyı saplantı haline getirmişti. Zarfı açtı ve fotoğraflara göz atınca yardımcısının neden bu kadar ısrarcı olduğunu anladı.
Lartigue devasa ölçekte bronzdan ve demirden heykeller yontuyordu. Gerçek minkondiler. İlk fotoğraf 2 metre boyunda dev gibi bir adamı tasvir ediyordu. Vücudu boyunca uzanan kolu elyafla kaplıydı. Omuzlarının üstünde insanı görünce rahatsız eden çiviler vardı. Ferforje suratı her türlü ifadeden yoksundu. Kocaman gözler, kuyu gibi açık burun delikleri ve kalın dudaklar. Diğer fotoğrafları da karıştırdı. Her heykel aşağı Kongo'ya ait bir heykelin stilize edilmiş modern versiyonuydu. Etrafı ayla halinde çivilerle çevrili bir kalkan kadın. Ayakları demirden bir ütüyü andıran bir adam. Çok sayıda dişi olan kirpi şeklinde bir heykel. Tuhaf bir şekilde stüdyo dairesindeki Perno'nun cesedini çağrıştıran bir çiçek adam Irvin'in dikkatini çekti. Bükülmüş taç yapraklarının arasından fışkıran bir çiçek gibiydi heykel.
"Onu sorgulayacak mıyız?" diye sordu Alsaslı.
"Önce onun grubunu, No Limit'leri ve diğer şeyleri kurcala. Elimizde yeterince kanıt olunca onu görmeye gideriz."
"Bununla ben ilgilenirim."
"Hayır, bunu ben yapmak istiyorum. Sen damarı ortaya çıkar. Yarın ben döndükten sonra ilk iş ona gideriz."
Kripo onunla hemfikir olmadığını göstermek için yüzünü buruşturdu. Ama fotoğrafları toplayıp zarfına yerleştirmekten başka çaresi yoktu. Irvin cebindeki telefonun titreştiğini hissetti. Luwak'tan SMS. 34, Kursele Bulvarı, 75017. Babasıyla konuştuktan sonra kardeşini aramış, trader'ın evinde ona bir saat eşlik etmeye söz vermişti. Luwak'tan adres bekliyordu. Saat 10'a randevu verdi ve telefonu ceketine koydu.
"Herkes iş başına," dedi ayağa kalkarken. "Maksimum 1,5 saat sonra geri dönerim."
"1,5 saat içinde mi?" Kripo şaşırmıştı.
Halletmem gereken acil bir iş var.
Acil bir iş mi?
Söylediklerimi tekrar edeceğine bana Marsilya için bir bilet al, Ordi çıkışlı. Ne cevap ne de yorum bekledi. Salondan çıktı ve merdivene yöneldi. Yeniden cep telefonunu kontrol ederken Sofya'dan mesaj beklediğinin farkına vardı. Gerçekten de aklı işte değildi.
91. Bölüm. Gregoire Morvan şanslıydı. Rüzgara rağmen uçağı sık sık olduğu gibi Pisa'ya değil Floransa'ya inmişti. Aslında çok kötü bir yolculuk yapmıştı. Morvan uzun yolculukların business class'ına veya birinci sınıfına alışkındı. Böyle sallantılı kısa mesafe uçuşlarına değil. Omzunda çantası küçük havalimanını baştan sona kat etti ve bir taksi buldu. Altın rengi ışık, dingin ve ılıman hava. Bu gerçek cennetin tadını çıkar ve her şeyi unut. Saat henüz 10 olmamıştı. Öğle vakti Via degli Strozzi'deki bir restoranda randevusu vardı. Bu da geçmiş yılların güzelliklerini yeniden hatırlaması için ona zaman veriyordu. Floransa'da 2 saat zaman öldürmek, 2 saat yaşamak demekti. Piazza della Signoria yakınında taksiden indi ama yan yana duran anıtsal heykellerin yanında vakit kaybetmedi. Sağ taraftaki Galleria degli Uffizi ile de ilgilenmedi ve doğruca şehrin dar sokaklarına daldı. İnsanoğlunun tanrısal yanına iyice yakın, sıcakta ve güvende olmak. Floransa Rönesansı bu ışıltının en saf tezahürüydü ve tabii şeytanın da. İnsanoğlu ellerini kanla yıkarken bütün sanat alanlarında kendini aşmıştı. Morvan Harry Lyme'ın 3. Adam filminde söylediği o ünlü cümleye hayranlık duyuyordu.
30 yıl boyunca İtalya'da Borgia'lar vardı, iç savaş ve terör vardı. Tüm bunlardan Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Rönesans çıktı. İsviçre'de 500 yıl boyunca barış ve kardeşlik vardı. Ve bunun sonunda ne çıktı? Guguklu saat.
Spedale degli Innocenti'nin muhteşem tonozlu galerisine açılan Piazza della Santissima Annunziata'ya ulaştı. Mimar Brunelleschi üzerinde kundağa sarılı bebeklerin tasvir edildiği pişmiş topraktan armaların bulunduğu güzel tonozlara olan bu kusursuz galeriyi 15. yüzyılda tasarlamıştı. 1987'den beri Morvan UNICEF'in katkılarıyla hala faaliyette olan Spedale degli Innocenti'ye mali destek sağlıyordu. Kimse bu Fransız bağışçının neden buraya bu denli ilgi duyduğunu bilmiyordu. Bu ilgisinin kendisinin de söylediği gibi çok küçük yaşlarda anne babasını kaybetmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyorlardı. Ayrıca bu cömertliğini yapının ihtişamına da atfediyorlardı. Quattrocento'nun duruk noktası. Gerçek sebep rota'ydı. Dipnot. Rota çark, tekerlek. Sol tarafta ön cephenin bitiminde ancak yeni doğmuş bir bebeğin gireceği genişlikte yatay konumda tasarlanmış bir döner kapı vardı. Yüzyıllar boyunca gayrimeşru çocuk sahibi olan genç anneler bu küçük kapıyı açmışlar, rahibelere haber vermek için çanı çalmadan önce bebeklerini buraya koymuşlardı. Böylece kapı dönüyor, rahibeler de diğer taraftan günahkar annenin yüzünü görmeden bebeği alıyorlardı. Sabah güneşi şimdiden meydanı pişirir ve taşlar da bu ışıkla beslenirken Morvan basit bir kapı oyunuyla kaos ortamından dini huzur ortamına geçen bebekleri düşünüyordu. Hayat ruletini ve kendi lanetini simgeleyen bu mekanizmaya hayranlık duyuyordu. Annesi olacak kadın da onu orta çağda söylendiği gibi bu terk etme çarklarından birine bırakmış olsaydı hayatı tamamen farklı olacaktı.
''Va bene, signore.''
Dipnot, iyi misiniz bayım? Morvan başını kaldırdı ve sanki bir kilisede sunak önündeymiş gibi ahşap tezgahın önünde dizlerinin üstünde durduğunu fark etti. Elleriyle parmaklıklara sıkı sıkı tutunmuştu. Bir rahibe ona doğru eğilmişti. Siyah entarisi galeriden gelen cereyanla şaklıyordu. Morvan ayağa kalktı, gözleri yaşla dolmuştu. Kahretsin, yaşla birlikte zırhı yumuşuyordu. Çocukluğunu hatırlamaya bile dayanamıyordu. En yakındaki gazete bayiinden kağıt mendil satın aldı ve burnunu sildi. Sonra adımlarını hızlandırdı, az sonra nefesi tıkandı.
Anılarından kaçmak için yeterince hızlı koşamıyordu artık. Paketten yeni bir mendil çıkardı ve ter içinde kalan alnını kuruladı. Kalbinin gömleğinin altında çılgınca çarptığını hissediyordu.
''Çekip giden benim kanım'' diye mırıldandı.
92. Bölüm.
''Luak, anlayamıyorum. Burada...''
Serrano evinin sahanlığında ayakta duruyordu. Üstünde tanınmış bir markanın altlı üstlü eşofmanı vardı. Arkasında kocaman odalar, parlak parkeler, renkli tablolar. Sofya'nın dairesinden sonra Luak'ınki ve şimdi de burası. Irvin 9. bölgedeki iki odalı mütevazı eviyle kendini çok yoksul hissediyordu.
''Konuşmamız lazım, bir arkadaşımla geldim.''
Serrano adlı herif sanki bu iki yüz arasında bir bağlantı kuracakmış gibi ziyaretçilerine bakmaya devam ediyordu. Geniş omuzları ve kısa gövdesiyle temel reise benziyordu ama onun bronzlaştırıcı krem sürmüş sevimsiz versiyonuna.
''Bekleyemez miydi?''
''Müsaade et, içeri girelim.'' dedi Luak.
Yukarı çıkmadan önce burnuna bir çizgi çekmişti, cesaret verecek kadar. Geri plandaki belalı adam rolünün dışına çıkmayacağını uman Irvin, bu maskaralığın ne kadar süreceğini düşünüyordu. Hala kuşkulu görünen Serrano geçmeleri için kenara çekildi. Gövdesi o denli basıktı ki kolları çok uzunmuş gibi duruyordu. Luak içeri girdi, Irvin de onu izledi, kapıyı sırtıyla kapattı.
''Yalnız mısın?''
''Bu ses tonu da neyin nesi?'' diye isyan etti Trader. ''Kendini ne sanıyorsun?''
Irvin iki adamın arasına girerek Serrano'yu duvara yapıştırdı. Kaynaşmayı olabildiğince hızlandırmalıydı. Finansçı olur gibi bağırdı. Luak'ın ağzı kulaklarına varmış gibiydi.
''Coltano için alım emirlerinin senden geçtiğini biliyorum.'' dedi Luak sert bir ses tonuyla.
''Yani?''
''Alıcıların adlarını istiyorum.''
''İmkansız. Ben...''
Irvin onu kendine doğru çekti ve daha şiddetli şekilde yeniden itti. Aslında sessiz adamı oynamak onu dinlendiriyordu.
''İsimler!'' diye bağırdı Luak.
O anda çok güzel genç bir kadın, Ukraynalı model, salona girdi. O da külotunu kapayan bir eşofman üstü giymişti. Irvin Serrano'yu bırakmadan ona gülümsedi. Belli meslek gruplarında hoş olan şey klişelerinin her zaman doğrulanmasıydı. Manken revaçtaki finansçının duvara asılı silah takımına gidemiyordu.
''What's going on here?''
Dipnot, burada neler oluyor?
Sabah vakti bu şiddet ortamı onu şoke etmiş gibi değildi. Ülkesinde de başka tür şiddetlere tanık olmuş olmalıydı. Serrano cevap vermedi, soluk almaya çalışıyordu. Luak asabi bir tebessümle omuzlarını oynatıyordu.
''Don't worry,'' dedi sonunda Irvin. ''If this guy is behaving well, we will be gone in 10 minutes.'' ''Dipnot, merak etmeyin, eğer bu adam iyi davranırsa 10 dakika içinde gideriz.''
Kadın omzunu silikti ve salondan çıktı. Kuşkusuz ya duş alacaktı ya da yüzünün güzelliğini veya teninin yumuşaklığını korumak amacıyla bakım yapacaktı. Irvin birkaç saniye boyunca silüeti hayranlıkla seyretti. Neden en güzel kadınlar hep en zengin adamlara gidiyordu? Neden en değer verilen şey doğal güzellik, en çok küçümsenen şeyle, yani para kazanma yarışıyla bir araya geliyordu? Sofya'yı düşündü, Irvin'in hiç şansı yoktu.
''Haydi Serrano, yeniden fıstığına kavuşmak istemiyor musun?'' diye sordu Luak.
''Bir şey söyleyemem.''
Irvin yumruğunu kaldırdı, Trader bir çığlık attı ve yüzünü ellerinin arasına sakladı. Normal hayatta şiddet asla ya da neredeyse asla bir işe yaramaz. Irvin bu tür dokunaklı sahnelerin önüne geçebilmek için okullara fiziksel acıya hazırlık dersleri konulmasını savunuyordu.
''İlki Richard Masson'du.'' diye zırladı finansçı. ''İspanyol Bankası Diaz'ın yöneticisi beni görevlendirdi.''
''Bankası namına mı?''
''Hayır, kendi namına.''
''Onu tanıyorum. Madencilik hakkında hiçbir şey bilmez. Senden hangi hisseleri istedi?''
''Coltano hisselerini. Sadece onu istiyordu. Toplayabildiğim kadar topladım.''
''Neden olduğunu söyledi mi?''
''Hayır, ama ciddi bir bilgi aldı ortada.''
Luak ile Morvin bakıştılar. ''Bu ne zamandı?''
''Ağustos ortası.''
''Ne kadar hisse aldın?''
''Ne kadar bulduysam binlerce hisse. Zor olmadı. Senin hisselerin değeri çok düşüktü.''
Hala duvara yapışık olan Serrano, kaybettiği gücünü yeniden kazanmak için cılız bir girişimde bulunmuştu.
''Tamam, sonra?''
''Sergey Borgisnov, bir Rus yatırım fonunda yönetici.
Kendi maden kaynaklarıyla servet yaptı. Bir anda nedendir bilinmez Afrika madenlerini istedi. Yani Coltano'yu. Çok yükseleceğini söylüyordu.
Sana daha fazlasını söylemedi mi?
Hayır ama bu bile fazla. Borgisnov ketum bir heriftir.
Sana eksper raporlarından söz etti mi?
Hayır.
Tüyo'nun nereden geldiğini söyledi mi?
Hayır, sadece bir şaka yaptı. Kaynaktan bilgi aldığını söyledi.
İki kardeş yeniden bakıştı. Afrika kaçağı belirginleşiyordu.
Ne kadar satın aldın?
Hatırlamıyorum. Yüzen hisselerin tamamını. Daha pahalıya satın alıyordum ama ona binlerce hisse sağladım.
Ne zaman?
Eylül başında.
Irvin hiçbir şey anlamıyordu ama bu tür gizli alımlarla hisse değerlerinin hızla yükseldiğini tahmin edebiliyordu. İşleri hiç takip etmemişti ve buna aldırmıyordu da. Yine de çok yönlü bir sorun olduğunu sanıyordu. Öncelikle bu alımlar Morgan'ı hassas bir duruma sokuyordu. Afrikalılar bu işi finanse edenin o olduğundan şüpheleniyor olmalıydılar. Sonra bu pozisyon değişiklikleri Morgan'ın gizli tutmaya çalıştığı bilgilere dayanıyordu. Padre'nin dalaverelerinden biri daha.
Jean-Pierre Clos diye birinin ölümünden söz edildiğini duydun mu?
Luwak gitgide kendini Tony Montana saymaya başlıyordu.
Onun kim olduğunu bilmiyorum.
Başka alıcılar da var mı?
Bir diğeri geçen pazartesi alım yaptı.
Kim?
Yıllardan beri tanıdığım bir Çinli, Johnny Leung.
Hong Kong yapımı Kung Fu filmlerinde oynayan aktör adlarına benziyordu. Tüm bunların üstünde tuhaf bir koku vardı.
Tanımıyorum dedi Luwak.
Hong Kong Securities'de çalışıyor, satın alma bölümü.
Ne kadar hisse satın aldı?
Yaklaşık 20.000.
Bilginin kaynağı hakkında sana bir şey söylemedi mi?
Ne olduğunu söylemek onun tarzı değildir. Ama ben onun müşterilerini şaşırtmak istediğini anladım. Onlara neler yapabileceğini göstermek istiyordu.
Neden bir anda herkesin Coltano hisselerine hücum ettiğini kendine sormadın mı?
O tür hisselerden çok gördüm.
Sen hisse alma girişiminde de bulunmadın mı?
O üç aklı evvel balıklama dalmaya karar verdiği için mi?
Üçünün tanışmadığından emin misin?
Evet, zaten asla bir tüyoyu birbirlerine söylemezler.
Ama hepsi Paris'te oturuyor.
Hiç de öyle değil. Mason Paris ile Madrid arasında mekik dokuyor. Borgisnov arada sırada geliyor. Leung'un Paris'te büroları var ama buraya hiç gelmiyor.
Irvin bir senaryo hayal etmeye çalışıyordu. Luwak'ın ona bahsettiği raporu hazırlayan şu jeologların ellerinde raporlarıyla Paris salonlarında boy gösterdiklerini sanmıyordu. Kendi bakış açısıyla Afrika kaynaklı bir kaçak olması da tutarsızdı. Bir Belçikalı, bir Fransız ya da bir Kongolu sahadaki yeni yatakları öğrenmiş olsa bile aralarında rekabet olan bu üç yatırımcıyla neden temasa geçsindi?
Güzel haydi gidelim dedi Irvin Luwak'ın omzuna vurarak.
Serrano'nun yuvarlak gözleri fal taşı gibi açıldı. Özel koruma sandığı kişinin aslında patron olduğunu anlıyordu.
Dışarıda Luwak kısa boksör adımlarıyla ilerlerken hala coşkuluydu.
Sevinecek bir şey yok diye uyardı Irvin. Hala sızıntının kaynağını bulamadık. Ama alıcıların isimlerini öğrendik. Yerlerini tespit etmemiz yeterli. Ve sonra...
Irvin kolundan tutup onu durdurdu.
Sen ne istersen yap, ben işe dönüyorum.
Babam dedi ki,
kappa çeneni.
Luwak'ın boynunun zayıflığı onu şaşırttı. Anılarında fazla kilolarından kurtulmuş binlerce avro değerindeki giysilerinin içinde 75 kilo ağırlığında bir kardeş kalmıştı. Ama şimdi gömleğinin içinde kayboluyordu. Uyuşturucu yeniden onu kemirmeye başlamıştı.
Yataklarla ilgili şu rapor kimde?
Sadece iki kopyası var. Biri bende, diğeri babamda.
Evin soyuldu mu?
Luwak tereddüt etti ama sessizliğini korudu.
Evine giren oldu mu? Evet veya hayır.
Hayır, ben kontrol ettim. Rapor hala kasada.
Peki Katanga'da diye sordu Irvin onu bırakırken.
Kimse bilmiyor. Hatta bölgenin haritası bile yok. Babam helikopterlerin jeologları bölgenin birkaç kilometre uzağına bıraktığını söyledi. Ardından ne aradıklarını bile bilmeyen hamallarla birlikte günlerce süren bir yürüyüş.
Babam madeni işletmeye başladı mı?
Hiç bilmiyorum. Ama bu durumda Paris'le hiçbir ilişkisi olmayan yerlilerle çalışmak zorunda.
O halde başının çaresine bak.
İsimleri alman için sana yardım edeceğime söz verdim ve sen 3 isim öğrendin. Beni mazur gör ama ilgilenmem gereken bir cinayet soruşturması var.
Beklemediği bu yanıtla afallayan kardeşini Kurseye metro istasyonu yakınlarında bıraktı ve arabasına bindi. Saat 12 olmuştu. 14'teki Marsilya uçağına yetişmek için ancak Ordi'ye gidecek kadar zamanı vardı.
40. ayımın sonu. Sayfa 428.